geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz Cihat Hocam'la.
Kur'an.
Cihat Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
Nasılsın?
Elhamdülillah.
Hazır mısın yarına?
Hazırız her zaman.
İnşallah.
Neden hazırız? Çünkü yani o kadar kolay bir konu ki yani şu. Düşünsene. Alevere, dalevere, sahtekarlık, hile, düzenbazlık. Başka hiçbir şey yok ki. Yani biz burada bilimsel deliller var elimizde. Olayın ne kadar gerçek olduğunu göz önüne seriyoruz. Onlar ne yapıyorlar? Yok efendim biz öyle söylemek istemedik de şöyledir de böyledir de aslında ilk hücre işte iki tane bakterinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Biri diğerinin içine girmiştir. O yüzden ilk hücre oluşmuştur. E zaten ilk hücre nasıl oluşmuş dediğinde sen bakteri var diye başlıyorsun. Olay bitmiş. Fosil sahtekarlıkları var mı? Var. Demagoji var mı? Var. Yalanın bini bir para. Yani bizim karşımızda zaten hiçbir şekilde demagoji yapmalarına izin vermeyiz. Yani çok güzel bir şekilde en fazla eğer demagoji yapmaya kalkarlarsa çok güzel bir şekilde rezil olurlar.
Evet inşallah.
Onu baştan söyleyelim. Ya izleyenler de buna şahit olacaklar inşallah en güzel şekilde. Ama eğer karşımıza çıkarlarsa, eğer çıkmazlarsa o zaman onu tabii ki yapacak bir şey kalmıyor. Yine kaçarlarsa yapacak bir şey yok. Çünkü yani güreşçi şeyden minderden kaçarsa ne yapılır ki? Hükmen yenik kabul edilir. O zaman tabii hükmen yenik kabul etmiş olacağız ama tabii karşılıklı karşımıza çıkıp da böyle yüz yüze rezil etmek çok daha zevkli aslına bakarsanız.
Evet şimdi başlayalım o zaman değil mi? Yarın bunların zaten birkaç tane garip iddiaları var böyle hiç alakası olmayan. Mesela demin bahsettiğin gibi o iki hücrenin birleşmesinden bahsediyorlar.
Evet.
Buna da endosymbiosis deniyor Latince ismiyle. Şu anlama geliyor. Güya onların iddiasına göre bunu 1970'li yıllarda Lin Margulis diye. Hatta Roma'da vardı hatırlarsan Lin Margulis. Evet. Orada biz dalınca ortalarına böyle saklanacak yer aradı. O kalabalığın içinde oturuyordu zaten orada bir yerde.
Doğru evet.
Ondan sonra. Lin Margulis kendisi bile kabul etmiyor. Bizim yerli evrimciler hala onun peşinde koşuyorlar. Endosymbiosis dedikleri olay şu. Bir tane bakteri güya bir bakteri hücresini yutmuş ve bu işte kloroplast denen, bitkilerde bulunan kloroplast denen organa dönüşmüş. Ondan sonra aynı zamanda hücrenin içerisinde mitokondri de bu şekilde olmuş diye bir iddiaları var. Bu o kadar saçma, bilime aykırı bir iddia ki bir kere bir hücre başka hücreyi yutabiliyor. Hakikaten olabiliyor bu. Fagositoz diye bir yani işlem var hakikaten. Ama bir hücre başka bir hücreyi yuttuğu zaman hücrenin lizozom denen özel metabolize edici enzimlerin bulunduğu yapılar var, organeller var. Derhal metabolize ediliyor. Yani onu yemek için, yani yiyecek olarak kullanıyor, beslenmek için kullanıyor. Dolayısıyla bir hücre başka bir hücreyi yuttuğu zaman onu metabolize eder. Eğer bu sefer de diyorlar ki metabolize edecek enzimleri yoktu. O zaman da o hücre açlıktan ölür. Yani beslenemez, evet. Metabolize edecek enzimi yoksa.
O zaman zaten niye fagositoz ediyor ki? Fagositoz mekanizması varsa o hücrenin kendi içinde çalışan mekanizma olarak zaten lizozimleriyle yıkmak üzere zaten fagosite eder.
Evet.
Saçmalık orada.
Bu söyledikleri organellerin kloroplastın ve mitokondrinin kendi DNA'ları var. Mitokondrinin de diyorlar ki yapısı iki zarlı ya yapısı böyle. İçeride evet. Girintili bir yapı zarı var bir de dış zarı var. Ha işte iki zarı olduğu için bakteriye benziyor bir de kendi DNA'sı var al sana bakteri gibi. Halbuki şimdi mitokondri gibi organellerinin DNA'sı kendi DNA'sının olması son derece önemli. Çünkü hücre bölünürken mitokondriler de kendi DNA'sıyla bölünüyor. Ve dolayısıyla hücrenin ana DNA'sının mitokondriyi yeni baştan üretmesi gibi bir süreci beklemek zorunda kalmıyor. Bu olayı çok yavaşlatırdı. Hatta imkansız hale getirirdi belki. Dolayısıyla son derece yararlı. İkincisi mitokondrinin içinde 600'e yakın enzim var mesela sadece mitokondride.
Evet.
Ve bu enzimlerden, proteinlerden çoğu ana DNA tarafından kodlanıyor. Yani hücrenin kendi DNA'sı tarafından. Şimdi şöyle bir düşünelim. Bir hücre başka bir hücreyi yutacak ve onu bir organel haline getirecek. Hiçbir hücre kendisinde bulunmayan bir organelin içindeki yapıların şifrelerini kendi DNA'sına barındıramaz. Bu son derece mantığa aykırı bir iddia. Değil mi? Hücre bilmediği bir hücrenin onun şeye çevirecek, güya organele çevirecekse onun nasıl olsun da proteinlerini kendi DNA'sını önceden barındırsın? Bu son derece mantıksız. Demek ki o başka bir hücre falan değil. Alakası yok. O içindeki DNA'da kodlanmış bulunan proteinleri üretiyor. O proteinler gidiyor mitokondride görev yapıyorlar. Olay bundan ibaret. Mitokondrideki bir kısım proteinlerin kendi DNA'sında da hakikaten kodlanmış olarak var. Ya yani her bakımdan dökülüyor iddiaları. Ve böyle 1970'li yıllardan kalma böyle garip garip evrimcilerin bile artık kabul etmediği iddiaları gündeme getirmeleri onların ne kadar aciz içinde olduklarını gösteriyor.
Evet. şey de hani böyle ihtimal hesapları var ya yaptıkları işte bir işte maymun otursa daktilonun başına işte Hamlet'i yazabilir, işte yazar mı yazamaz mı, yazdı da şöyle yazar, işte bu kadar ihtimaldir, işte matematiksel hesaplar yapılıyor, ediliyor, çiziliyor. Proteinin tesadüflerle nasıl oluşabileceğini bu şekilde izah etmeye çalışıyorlar kendilerince. Bir defa bir protein, 100 amino asitlik bir protein nasıl meydana gelebilir? Bu bir zincirdir. Amino asitlerin kovalent bağın ötesinde peptit bağ denen çok özel bir yapıyla birbirlerine kenetlendikleri, tek bir elektronu paylaştıkları her bir amino asitin çok özel bir zincir. Bu primer yapısı itibariyle böyle olması gerekiyor. Peptit bağlarıyla bağlanması gerekiyor. Bir defa bu şekilde zincir hale gelebilmesi için peptidaz denen bir enzime ihtiyaç var.
Evet.
Neden? Çünkü bu tesadüflerle kendi başına oluşabilecek bir şey değil, bağ değil. Mutlaka peptidaz proteinine ihtiyaç var o bağın oluşabilmesi için. Neden? Çünkü enerji gerektiren zaten bir reaksiyon bu. Kendi başına siz doğada bıraksanız amino asitleri, amino asit tozları bulunuyor işte. Para verip alıyor insanlar işte bodybuilding işte vücut geliştirme sırasında kullanılan amino asit tozları var. Hiçbir şekilde bunlar kendi halleriyle bir de bakmıyorsunuz orada canlı organizmaların varlığıyla şahit olmuyorsunuz. Hiçbir şekilde böyle bir şey ortaya çıkmıyor yıllar sonra ya da aylar içinde. Çünkü peptidaz enzimi olmadıktan sonra zaten hiçbir anlamı yok. İstediğiniz kadar amino asitler mevcut halde bulunsun. İsterseniz aradan 1.000 yıl geçsin, milyon yıl geçsin, milyar yıl geçsin. Hiçbir şekilde protein tesadüflerle meydana gelemez. İstediği kadar sağ eliler, sol eliler de olsun. Canlılarda yalnızca sol ellilerin bulunması gerekiyor ya. O ayrımı da yapmış olalım. Yine hiç fark etmez. Proteinlerin var olabilmesi için bir defa en az 60 tane yapıcı enzimin, yapıcı proteinin zaten var olması şart.
Daha da fazla hatta.
Evet, bunun rakamları 3200 artı 900 4100'e kadar çıktı. Şu anda hesaplanan rakamlar bu civarda. Daha da artıyor. Neden artıyor? Çünkü işlevi tam olarak bilinmeyen protein, ne proteini sentezlediği bilinmeyen genler var. Onlar da çözüldükçe yeni proteinler ekleniyor da o şekilde ortaya çıkıyor rakam, artıyor böylece. Şimdi bu durumda proteinlerin aynı anda var olması gerekiyor tek bir protein sentezi için. Bunun mitokondrisi olması gerekiyor ATP sentezi için. Enerji gerektiriyor ya sonuçta peptidaz enzim çalışması. Hücrenin sınırlarının yani o zarının zaten hücreyi sınırlandıracak şekilde zaten var olması gerekiyor. Çekirdeğin var olması gerekiyor. Çekirdeğin içindeki DNA'nın var olması gerekiyor. DNA'nın kopyasının çıkarılması da kullanılan proteinler var yine aynı şey ayrıca. Onların da var olması gerekiyor ki DNA'nın kopyası çıkarılsın, hücre içine taşınsın. Yani bunun zaten imkansız kere imkansız kere imkansız kere imkansız. Bunun yani ihtimallerle açıklanacak bir yönü zaten yok. Yani
Sıfır
bunun
ihtimal
ihtimali
zaten,
yok.
yok ihtimal yok. Hücrenin olması gerekiyor yani çok açık.
Hücrenin bütün organlarıyla, bütün organelleriyle ve bütün çalışır yapılarıyla, proteinleriyle, moleküler motorlar bunlar proteinler. Hepsinin hali hazırda bir anda aynı anda var olmasıyla bir proteinin sentezi mümkün. Diğer türlü istediğiniz kadar bekleyelim doğada. O tesadüflerle öyle bir şey oluşmaz. İstediğiniz kadar ham madde orada hazır bulunsun. Onu ham madde işleyecek moleküler motorlar, makineler olmazsa olmaz. Bu şuna benziyor. İşte bakın diyorlar işte tuğla nasıl olmuştur? Tuğlayı bir defa tuğla fabrikası olması gerekiyor ama tuğla fabrikası da yine tuğlalardan oluşmuş bir fabrika. Yani tuğlanın olabilmesi için zaten fabrikanın olması gerekiyor. Aynı anda tuğlanın olması gerekiyor. Yani bütün sistemin, bütün hücrenin, bütün yapılarıyla aynı anda hazır ve nazır olması gerekiyor. Başka
Hocam
bunun hiçbir izahı yok.
zaten ya yani bilinen bir şey bu. Protein sadece canlı hücresinde sentezlenebiliyor. Protein hiçbir şekilde tesadüfen ya da doğal şartlarla oluşmuyor. Amino asitler de oluşmuyor.
Evet.
Amino asitlerin olması için onlarca enzim gerekiyor. O da hücre içinde sentezleniyor ancak. Onların sol elli olması gerekiyor. Değil mi? Bakın sağ elli ve sol elli burada görüyoruz. Sağ el ve sol el gibi düşünülebilir. Ayna simetrisi var amino asitlerin. Hem sağ elli formları var, bütün amino asitlerin hem sol elli formları var. Ama neden olduğu bilinmiyor. Sadece sol elle amino asitler giriyor protein zincirlerine. Sağ elle girdiği zaman proteinin yapısını derhal bozuyor. Buna kimerizm ismi veriliyor. Aynı şey DNA nükleotitleri için de geçerli. DNA'nın yapı taşları var nükleotitlerin amino asit gibi. Nasıl amino asitler protein oluşturuyorsa
Evet.
DNA'da da nükleotitler var. Onlarda da sağ eller giriyor DNA'nın yapısına. Sol eller girdiği zaman DNA'nın yapısını bozuyor. Bu çok büyük yaratılış mucizesi aslında. Çünkü her ikisi de olduğuna göre değil mi? Rastlantı olsa, tesadüf olsa, kör tesadüf onların iddiasıyla öyle bir şey yok da olsa sağ elleri ve sol elleri yan yana koyduğunuzda ki doğada her ikisi de var. Hı hı. Mutlaka %50'si sağ elli, %50'si sol elli olurdu ihtimal hesabı olarak. Bir tane bile girmiyor. Bakın trilyonlarca protein var. Bir tane sol elli giremiyor.
Evet.
Mümkün değil. Yani bu neden olduğu bilimsel olarak hala bilinmiyor bunun. Çünkü Allah'ın yaratmasıyla inşallah onu gösteriyor zaten. Sağ ellerin karışmaması. Sağ elli hücreye verseniz bile kullanmıyor onu. Hücrenin evet. aklı var. Kendi aklı var adeta.
Orada yalnızca artı, bir karbona, karbonun sağ tarafına bağlanmış olması gerekiyor. Amino grubu sağ tarafına bağlanmış olduğunda sağ elli olmuş oluyor. Eğer karbonun sol tarafına bağlanmışsa sol elli kabul ediliyor. Yani böylesine çok ufak bir fark var ama evet. çok büyük bir fark anlam ifade ediyor tabii ki burada.
Ayrıca peptit bağından bahsettin. Hakikaten peptit bağı burada görüyoruz mesela şimdi. Peptit bağının olması için ki amino grubu ile karboksil grubu arasında bir kondensasyon reaksiyonu denen su veren bir reaksiyon oluşuyor. Bu da enzimin varlığında oluyor çünkü enerji gerektiren bir reaksiyon.
Evet.
Ve sadece proteinlerde görülen bir yapı. Protein olması için de mutlaka peptit bağlarıyla bağlanması gerekiyor. Ve enzimler olmadan yani peptidil transferaz enzimi olmadan peptit bağı olamayacağına göre protein olamıyor. Bu da bitiriyor.
Evet.
Bakın kaç aşamada bitiyor? Sol elliler bitiriyor. Hı hı. Peptit bağının oluşması bitiriyor.
Hepsi de imkansızlık.
Evet.
Aynı zamanda kondansasyon reaksiyonu olduğunu söyledi. Su çıkaran bir reaksiyon. Zaten evrimcilerin iddiası işte bu suyun içinde oldu diyorlar. Tesadüfler sonucu suyun içinde gerçekleşti diyorlar ki bu da yine bir imkansızlık ifadesi aslına bakarsanız. Çünkü suyun içinde su çıkaran bir reaksiyon gerçekleşmiyor. Bu mümkün değil. Le Chatelier prensibine göre kimyada bu çok bilinen bir kanundur bu artık. Hiçbir şekilde böyle bir reaksiyon gerçekleşmez.
Evet.
İstediğiniz kadar uğraşın yine yapamazsınız.
Hatta
yani tesadüfen evet. hiç olmaz zaten.
Evet. Hatta suyun içine bıraktığınız zaman proteinleri hemen bozulmaya başlıyor bu sebepten dolayı.
Evet.
Yani su alıp parçalanmaya başlıyor ve dejenere oluyor protein. Derhal bilinen bir şeydir bu da zaten böyle. Suyun içinde bozulur proteinler. Ayrıca doğru dizilimde olması gerekiyor. Mesela bir protein var. Diyelim ki vücuttaki herhangi bir proteini kası yapan bir aktin proteini olabilir. Miyosin olabilir ya da insülin olabilir mesela. Bunun mutlaka bir dizilimi var. Özel bir dizilimi o dizilimde olması gerekiyor. Onun dışındaki bütün dizilimlerdeki herhangi bir değişik meydana getirdiğiniz zaman siz tek bir amino asidin yerini değiştirin. Hemen o protein işlevsiz olmaya başlıyor. Bu da mesela 500 amino asitlik bir proteinde 10 üzeri 650 tane alternatif oluyor. Dizilim alternatifi. Peptit evet. bağları ve şeyleri hariç tutarsak. Bunlardan sadece bir tanesi işlevsel oluyor. Diğer bütün kalanlar 10 üzeri 650'nin kalan bütün diğer moleküller protein olmuyor. Bu da bir akıl tarafından yaratıldığını gösteriyor işte Allah'ın aklıyla inşallah. O da onu kanıtlıyor. Doğada da olamıyor bu hiçbir zaman çünkü doğru dizilim diye bir alternatif. Çünkü peptit bağları yapmıyorlar bir. Doğru dizilim de olamaz zaten bağ yapmadığı için iki yani böyle. Her bakımdan protein olması için çok açık bir şekilde bir hücre gerekiyor. İşte bu Darwinizmi çok net olarak temelde bitiriyor. Ondan sonra artık başka bir şey konuşmaya gerek dahi yok.
Bu neyi ortaya koymuş oluyor?
Evet.
Yani doğada canlı organizmaların içinde ve doğada yani genel itibariyle de işte makro boyutta da düşündüğümüzde bir defa başı boşluk denen bir kavrama yer yok. Başı bozuk hiçbir yapı yok. Her yerde bir düzen var. Ve bu düzen üstün bir güç, üstün bir akılın kontrolüyle yaratılıyor. An be an yaratılıyor. İstediğiniz kadar orada proteinler de var olsun hücrenin içinde. Ama o moleküler motor olan proteinler çalışmazlarsa yani gerektiği yerde gereken emri alıp da çalışmaya başlamazlarsa hayat olmaz. Allah'ın hay sıfatıyla hücre içinde canlılık devam ediyor. İşte bu yüzden.
Anam
o proteinler de. Gidiyorlar. Özellikle DNA'nın kopyasını çıkarıyorlar. RNA kopyasını çıkarıyorlar mesela. Neden? Çünkü çekirdeğin dışına çıkarılacak diye. DNA'daki bilgi transfer edilecek diye. Sonra yine proteinler devreye giriyor. İşte ribozomu meydana getiriyorlar. İki ana büyük parçadan oluşan ribozom yine bir protein. 30S, 50S parçalarından oluşan. O da bakıyorsunuz yine bilinçli, şuurlu bir şekildeymiş gibi ama bunun beyni yok. Nereden bu aklediyor da bu hareketi yapıyor? Protein sentezine başlıyor. DNA'dan gelen bilgiyi deşifre ederek. Çünkü emir alıyor. Nereden emir? İşte Yüce Rabbimizin hay sıfatı. Allah'ın yaratma emriyle yaratılmaya başlıyor. Protein de aynı şekilde yaratılmaya başlıyor bu şekilde. Yoksa hiçbir şekilde o ribozom çalışmaz. niye böyle bir şey yapsın ki? Onun faydasına olan bir şey değil zaten bu. İstediği kadar ham maddeler olsun, bu tesadüfler sonucu böyle nanosaniyeler içinde saniyede 2000 protein üretiliyor bir hücrenin içinde, öyle değil mi?
Evet.
Çok hızlı bir şekilde üretiliyor. Yani ne demek bu saniyede 2000 protein? Çok hızlı bir işleyiş var burada. Çok kusursuz işleyen bir yapıyı da gerektiriyor bu. Çünkü domino taşları bile hani gözlerinize görürsünüz. Çok yavaş bir şekilde birilerinin üstüne düşerler. Oradaki bir düzeni izlersiniz değil mi? Kurulu bir düzenin nasıl çalıştığını. Bu çok daha hızlı ve mükemmel bir şekilde işleyen bir sistem var burada. Ve devamlı bir kontrol var. Devamlı bir yaratılışla bu, ancak bu düzenin korunması mümkün.
Evet. Bir de bu iç içe geçmiş sistemler söz konusu. Mesela bir protein böyle bağımsız bir molekül değil. Mesela diyelim ki bir hormon. Hormonlar da protein yapısında oluyorlar. Diyelim ki insülin hormonu ya da tiroid hormonu veya herhangi başka bir hormon. Şimdi bu protein yapısının aynı zamanda ona çok uygun bir tane reseptörü oluyor, alıcısı oluyor.
Evet.
O hormon gidiyor, anahtar kilit gibi bu. Yani her kilidi açan tek bir anahtar vardır değil mi?
Hı hı.
O kilidi, anahtarı sadece soktuğunuz zaman o anahtarı, kilidi açabilir. Başka herhangi bir anahtarı soktuğunuz zaman o kilit açılmaz kesinlikle. Bunu herkes bilir. İşte o alıcı ve o protein birbirine uygun olarak yaratılmışlar. Ve bunların ikisi DNA'da kodlu olarak var. O hormon o alıcıya bağlandığı zaman bundan başka reaksiyonlar meydana gelmeye başlıyor. Başka ara proteinler aktif hale geçiyorlar. Onlar da gidiyorlar DNA'da mesela belli bir proteinin sentezini arttırabiliyorlar. Bakın iç içe geçmiş sistemler bunlar.
Evet.
Yani hepsi birbirine bağlı. Tek bir reseptörün ya da tek bir proteinin var olması hiçbir şey ifade etmiyor. Bütün sistemin eksiksiz ve mükemmel olarak aynı anda var olması gerekiyor. Zaten öyle de yani her aşaması için bu geçerli. Yani bir proteinin sentezi için de hücrenin var olması gerekiyor. Bütün o orada kodlanan proteinlerin de hepsinin birden var olması gerekiyor. Yani siz mesela şimdi bilinçli bilim adamları, bütün dünyanın bilim adamları bir araya gelseler dahi tek bir gen dahi meydana getiremezler. Çünkü gen demek proteini kodlayan DNA bölgeleri demek. DNA'nın mesela insan DNA'sı yaklaşık 25 bin tane gen olduğu tahmin ediliyor. 100 bin çeşit proteini kodluyor. Bir gen birden fazla proteini kodlayabiliyor. Bunlar protein kodlayan bölgeler. Şimdi bir protein demiştik 500 amino asitten oluşan. Bunun 10 üzeri 950 tane ayrı alternatifi olabiliyor ya. Bunun karşılığı olan gende ise bu 10 üzeri 1350 tane alternatifi oluyor bunun. Yani böyle bir şey yapmak mümkün değil. Çünkü siz bir gen ekleseniz bile DNA'ya laboratuvar şartlarında 10 üzeri 1350 tane alternatifi denemeniz lazım ki doğru bir gen tutturacaksınız. Ayrıca sizin eklediğiniz genin meydana getireceği protein de o sistemin içinde bir yerde görev alması gerekecek onun. O da mümkün değil. Çünkü mesela hormon diyoruz ya, hormonun alıcısı var aynı zamanda. Aynı Tabii. zamanda diğer başka proteinler var. O sistem veya metabolik reaksiyonlar var enzimlerin meydana getiriyor. Mesela Krebs siklusu diye böyle. Çok karmaşık kimyasal reaksiyonlar. Oradaki proteinlerin her birinin ayrı bir görevi var. Hepsinin aynı anda var olması gerekiyor. Yani siz dışarıdan bir protein getirip onun içine koyup o sistemi daha hale getiremezsiniz.
Evet. Hepsi zaten mükemmel çalışan
bir, zaten. Tabii mükemmel çalışan bir sistem o.
Evet.
Yani yani oraya neresinden bakılsa sonsuz akıl çıkıyor. Evet. Yani Allah'ın sonsuz aklı çıkıyor. Zaten sistem çok kusursuz olarak ve iç içe geçmiş sistemlerle yaratılmış.
Evet.
Ve mükemmel bir şekilde yaratılmış. Yani hani vardı ya bir biyokimyasal reaksiyonlar böyle çizmişler. Az bir kısmını meydana gelen hücrede, bir hücrede evet. meydana gelen evet. başını döndürüyor insanın böyle. Yüzlerce, binlerce reaksiyon hepsi birbirine bağlı. O gidiyor öbürünü etkiliyor, bu gidiyor bunu etkiliyor böyle. Karma karışık hatırlarsın evet. o çizgiyi. Hatta evet. bulabiliriz belki. Ki o çok az bir kısmı. Çünkü proteinlerin çoğunun işlevi bile bilinmiyor. Günümüzde canlı hücrelerindeki.
Evet.
Dolayısıyla bu kadar mükemmel sisteme dışarıdan herhangi bir müdahale onu mutlaka bozuyor zaten. Mutasyonlar evet. da onun için zararlı, onu söylüyoruz biz. Ve gözlemlere ve deneylere de dayanıyor bu zaten yani böyle bu şekilde.
Yani hücrenin içinde böyle yaratılmış da bırakılmış böyle bir sistem de söz konusu değil. Her an yaratılmaya devam edilen bir sistem var. Mesela DNA'nın belli bölgelerin belli proteinleri kodladığı, işte şifrelediği biliniyordu. Bugün artık biliniyor ki daha önceden çöp DNA diye evrimcilerin nitelendirdikleri işte cahilliklerinden ötürüydü tabii bu iddiada. Bugün artık o cehaleti de, bu cehaletleri de ortaya çıkmış durumda. Şimdi o bölgelerin de o protein sentezleyen bölgeleri kontrol ettikleri anlaşılmış oldu. Şimdi DNA'nın içinde bile bir kontrol mekanizmaları var. Yine DNA bakıyorsunuz bir şifre, bir kitap düşünün. Ama hangi sayfasının açılacağını kendi kendine mi kontrol ediliyor bu? Yani bir kitap kendisi hangi sayfasını açacağını kendisi belirleyebilir mi? Onu kontrol eden bir güç var. Onu yaratan bir güç var yine aynı şekilde. DNA'yı da yaratan, onun nasıl çalışacağını, ne zaman, hangi organda, hangi genlerin çalışıp, hangi genlerin çalışmayacağını belirleyen sonsuz kuvvet sahibi yaratıcı güç var burada. Allah'ın gücü var yine burada. Mesela neden derimizdeki hücreler insülin üretmiyorlar da pankreas hücreleri yalnızca üretiyor? Başka vücudun hiçbir hücresi, kalp kası insülin üretmez. Değil mi? Yalnızca pankreasın beta hücreleri üretiyor insülin hormonunu. Onun bilgisi öbürlerinde de yok mu? Var. Kulak kepçemizi oluşturan hücrelerde de var insülinin bilgisi. Ama hayır. Biz diyorlar pankreas hücresi olmadığımız için biz bu bilgiyi şey yapmayacağız, kullanmayacağız. Kapatacağız diyor bu geni. Pankreasa bakıyorsunuz o karanlıkların içinde, karnımızın karanlıkları içinde. Diyor ki ben pankreas hücresiyim diyor, beta hücresiyim diyor. Ve ben diyor insülin hormonu üretmekle yükümlüyüm diyor. Ben bunu üreteceğim diyor. Bu şuur bu hücrelere mi ait? Hayır. Bu her şeyi bilen, her şeyi her an kontrol altında tutan. Çünkü ayet-i kerimede Allah yüce Rabbimiz bildirmiş. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gökten yere her işi o evirip çevirip düzene koyar diye inşallah. Yani her detayı bakıyorsunuz sonsuz güç sahibi, yaratma sanatıyla varlığını ortaya koyan yüce Rabbimizin varlığı ortaya çıkıyor zaten.
Evet.
Biyoloji de bunu ortaya koyuyor işte.
Şimdi özetleyecek olursak bir proteinin bile oluşamaması Darwinizmi temelden bitiriyor. Ayrıca da fosiller tabii 350 milyon tane fosil tarafından yalanlanıyor. Şimdi birkaç tane de yeni örneklerden verelim bakın. Mesela burada kimyasal böcek. Bundan 100 milyon yıl önce, 100 milyon yıllık bir fosil bu amber fosili. Kimyasal savunmanın o dönem 100 milyon yıl önce de var olduğunu ortaya koyuyor. Ve bu canlılarda hiçbir değişim yok 100 milyon yıldan beri. Neyi gösteriyor bu? Evrim olmadığını. Yani bir şekilde değil mi de Allah affetsin. Allah tarafından bir anda yaratıldıklarını, Allah'ın ol demesiyle bir anda yaratıldıklarını ortaya koyuyor. Çünkü bu sistemler çok kompleks sistemler. Yani kimyasal bir savunma sistemi mesela bombardıman böceği gibi böceklerde var değil mi? Kimyasal bir savunma sistemi kullanıyor. Evet. O sistem mükemmel eksiksiz olduğu zaman çalışabiliyor ancak. En ufak bir eksikliği olduğu zaman kimyasal reaksiyonları meydana getirmede, oradaki görevli olan enzimin bir amino asitinin bir değişikliği ya da o kimyasal maddenin tam olması ama kendi vücuduna zarar verecek şekilde olması değil mi?
Evet.
Kendini de öldürebilir çok rahat bir şekilde. Bunların hepsi evrimin olmadığını kanıtlıyor. Çünkü mükemmel yaratılmış olması gerekiyor. Bir anda ortaya çıkması gerekiyor. Bakıyoruz hakikaten fosil kayıtlarında işte 100 milyon yıllık kimyasal savunma sistemleri olan bir böceği görüyoruz. Hı. En eski fosili bu kimyasal böceklerin 100 milyon yıllık. Bunun gibi baktığımız zaman bakın başka bir örnek göstereyim şimdi size. Şurada dünyanın en eski mantarı. Bu da 100 milyon yıl önce bulunan 2007 yılında bulunmuş. Tam 100 milyon yıllık amber. İçinde bakın. Pardon. Şöyle açayım.
Tam ekran yapabiliriz.
Evet, neyse. En eski mantarı görüyorsunuz içinde. Burada. Allah Allah. Şöyle. Görürsek.
Bildiğimiz ağaçların altlarında yetişen mantarlardan
evet,
bahsediyoruz.
Evet, bakın mantarı görüyorsunuz burada. 100 milyon yıllık en eski mantar. Evet. Günümüzdekilerle tıpatıp aynısı. Hiçbir evrim geçirmemiş. Bir anda ortaya çıkıyorlar. Hiçbir değişikliğe uğramıyorlar. Bunu zaten bilim adamları da söylüyor. Evrimciler de söylüyor. Bir anda ortaya çıkıyor diyorlar fosiller. Hı-hı. Hiçbir değişikliğe uğramıyor. Yani bu hiçbir şekilde evrim olmadığını kanıtlar. Değil mi? Çok açık Hı-hı. bir şekilde fosiller de bize bunu gösteriyor aynı zamanda. Şimdi... Bakın Neandertal'le ilgili fosiller de var. Onu da gösterelim. 50 bin yıllık Bristol Üniversitesi'ndeki paleontologlar Güney İspanya'da 50 bin yıllık iki mağarada Neandertal'lere ait mücevherler buldular. Şimdi 50 bin yıl ilk insanın ortaya çıktığını iddia etmelerinden 10 bin yıl daha eski. Onların iddiasından. Bir kere bu evrimi tamamen çürütüyor. Onların bütün iddialarını çürütmüş oluyor bakın. Burada görüyorsunuz istiridyeler özel bir pigmentle de boyanmış aynı zamanda ve mücevher olarak kullanılıyor, takı olarak kullanılıyor. Aynı zamanda biliyorsunuz bulunmuş 70 bin yıllık flütleri var. Hı hı. 16 bin yıllık iğneleri var, böyle dikiş iğneleri. Yani tam bir medeniyet yaşanmış. Değil mi? Mücevherleri olan, dikiş diken, yani evet. Tekstil sanayi olan aynı zamanda müzisyenleri olan değil mi? Flüt sanatçıları olan bir toplum. Kaç bin yıllık diye bakıyorsunuz? 70 bin yıl öncesinden 100 bin yıl öncesine dayanıyor değil mi?
Tabii.
İlk insanın ortaya çıktığını iddia etmelerinden 10 binlerce yıl daha önce zaten varmış yani. Böyle ilkel toplum diye bir şey yok. İlkel insan diye bir şey de yok. Neandertallerde değişik bir soyu tükenmiş olan bir insan ırkı farklı bugünkü.
Kafatasları çok daha büyük. Beyin
Evet.
hacmine göre değerlendirildiğinde hep öyle sıralama yapmıyorlar mıydı? Kendi sıralamalarını zaten tasvip ediyorum onu. Beyin hacimlerine göre insanlar sınıflanmaz. Sen ilkelsin, ben daha ileriyim diye. Eğer öyleyse Neandertaller çok daha ileriymiş. E neredeler? Hani bugünün modern insanı işte beyaz Avrupalı ırktı. O zaman böyle bir şey demek ki geçersizmiş. Bakın kendileri teorileri zaten ters düşmüş oluyor her şey.
Bir teori değil tabii, o pagan din olduğu için.
İddialarına
Dolayısıyla
ters düşmüş
evet,
oluyor
yani
tabii.
bütün bulunan kanıtlar hepsi kusursuz Allah tarafından yaratıldığını ispatlıyor. Darwinizmin tabii kökünü kazıyacağız Allah'ın izniyle. Zaten Allah bilimi vesile ediyor. Bilim Allah'ın yarattığını ispatladığı için inşallah Allah'ın sonsuz sanatını sürekli olarak bir darbe yiyorlar her yerden. Yani bir kere bir yalanla başladıkları için o yalanı savunmak için binlerce yalan söylemek zorunda kalıyorlar. Biz de o binlerce yalanını tek tek çürütüyoruz Allah'ın izniyle
Evet,
her gün
inşallah.
inşallah. Evet bakın Evrensel dergisi var. Sol yayın organı. 7 Nisan 2010 tarihli Evrensel gazetesi ki Darwinist'tir yani koyu Darwinist. Ve şeyi söylüyor bakın diyor ki burada evrim ve yaratılışçılık diye bir yazı yazmışlar. Yaratılışçılık pardon. Bu bölümde Sayın Adnan Oktar'ın yaptığı çalışmalarla evrim düşüncesini neredeyse yok ettiğinden bahsediyorlar. Yok
Neredeyse değil,
ettiğinden.
tamamen yok oldu
Evet, o
zaten.
artık o neredeyse kelimesini kullanmak zorunda kalmış. Yok etti yani zaten Allah'ın izniyle bitirdi. Böyle. Yani bu bıraksınlar bu işleri. Başka bir işlerle uğraşsınlar. Faydalı işlerle böyle Darwinizm saçmalığıyla. Çünkü o kadar vakit kaybettirdi ki dünya hem kan gölüne boğdu. Bütün fitnelerin kaynağı oldu.
Evet.
20. yüzyılda bilime de muazzam vakit kaybettirdi. Yani bu saçmalığı güya kanıtlamak için laboratuvarlarda yapılan çalışmaların, harcanan paraların haddi hesabı yok. Hepsi saçmalık yani hepsi. Mesela 60 yıl deney yaptılar faydalı mutasyon göstermek için. Hepsi başarısız oldu.
Değil mi? Mesela meyve sinekleri var. Drosophila melanogasterler üzerine yapılan mutasyon çalışmaları var. Hayvanları işte ultraviyoleye maruz bırakmışlar. Radyasyona maruz bırakmışlar. Yani hayvan oldukları için artık yani kendileri bakın hiçbir şekilde o şeylere maruz kalmak istemezler. Çünkü zaten yan etkisinin yani tamamen etkisinin zararlı olduğunu farkında oldukları için gebe ise eşini mesela radyasyon olan ortama sokar mı? Sokmaz. Mesela Çernobil'de sızıntı oldu. O çayları kimse içti mi? Herkes kaçtı. Hiç kimse içmedi. Bilim adamları çıktı, içmeyin dediler. Ne oldu ondan sonra? İşte ultraviyole niye işte güneşe fazla kalmayın? İşte deri kanseri olur. Kendileri yani bilim zaten bunu söylüyor. Bu bilinen bir şey. Ama bakın işte meyve sineklerine 50 yıl boyunca işte ultraviyoleye maruz bıraktılar. Radyasyon verdiler. Çeşitli kimyasallara tabi tuttular. Tek bir faydalı mutasyon var mı acaba? Çıkar mı diye. Çıkmayacağı zaten belli. Niye bu kadar uğraşıyorsunuz? Neye bu kadar çaba sarf ediyorsunuz? Vaktinizi daha faydalı şeylerle harcayın. Zaten sonu belli olan bir deney bu. E ne oldu sonuçta? İşte başından ayak çıkan meyve sinekleri. Ondan sonra işte çoğunluğuyla zaten sonucu ifade eden bilim adamlarının ifadesiyle şey diyorlar. Her zaman için zararlı oldu diyorlar. Ve genellikle de işte mutasyonlardan kurtulanlar da eski hallerine geri döndüler. Hiçbir şekilde yeni bir tür elde edemedik diyorlar. Çünkü yeni bir tür olabilmesi için bir defa aradıkları mekanizma mutasyon zaten olamaz. Aradıkları mekanizma öyle bir mekanizma olacak ki doğada böyle bir mekanizma yok tabii. Yeni bir genetik bilgiyi ekleyebilsin. Neye? O hayvanın ya da işte o türün DNA'sına yepyeni bir bilgi eklenecek. Ama bakın yeni bir genetik bilgi diğer bütün genlerle de bağlantılı olarak çalışması gerekiyor tabii aynı zamanda. Bir de böyle bir şey var. Çünkü pleiotropik etki denen bir özellik var DNA'da, genetikte biliyorsunuz. Bir gen başka birçok gen tarafından da kontrol edilir çalışması itibariyle. Ve diğer genleri de zaten kendisi de yine kontrol eder. Yani
Aynı gen
siz,
değişik özellikleri de belirliyor. Biraz o
evet,
anlama geliyor zaten.
yani
Yani
birbirlerini
diyor
kontrol
ki
ediyorlar.
yüksek organizmaların diyor pretropik gen olmayan hiçbir gen yoktur diyor.
Evet, hiçbir
Mesela
gen yok.
insanda 25 bin tane gen var. Her gen birden fazla proteini kodluyor.
Evet.
Mesela biri göz rengiyle ilgili olabiliyor, öbürü yumurtalarla, şeyle cinsel organlarla ilgili olabiliyor, öbürü derinin rengiyle ilgili olabiliyor.
Evet.
Aynı gen tarafından kontrol ediliyor. Buna pleyotropik etki deniyor.
Evet. Mesela diyorlar ki sürüngen diyorlar. İşte kanatlandı, kuş oldu, uçtu gitti diyorlar. Şimdi yalnızca kanada ait bir bilginin eklenmesi yeterli değil. Onun işte evrimleşebilmesi için. Aynı zamanda akciğerleri de değişecek. Aynı zamanda metabolizması da değişecek. Soğukkanlılıktan sıcakkanlılığa geçecek çünkü. Aynı zamanda işte kemiklerin içindeki de boşluklar da havayla dolacak. Yani hafifleşecek. Dolu olmayacak. Başka pek çok özellik, yani duruşu, denge aleti, işte beyni, tabii ki ona göre vücudunu kontrol edecek kuşun çok farklıdır. Bütün işte sinir sistemi ona göre değişecek. Tüyleri gelişecek, işte şeylerini, pullarını bırakacak. Yani hepsi bir arada. Yani bir anda her şeyle tam ve çalışır halde sistemlere sahip bir kuş olması gerekiyor o sürüngenin. Eğer evrim oluyorsa. İşte evrimciler de zaten bu yüzden 1941 yılında işte neo-Darwinist denen insanlar, Ernst Mayr, işte gibi işte pek çok
Dobzhansky,
Dobzhansky gibi pek çok
Stevens, Huxley.
evet bunlar bir araya gelerek ne dediler? Dediler ki biz dediler şöyle bir şey artık evrim bu şekilde açıklayabiliriz ancak dediler. Kesintiye uğratılmış denge. Punctuated equilibrium yani sıçramalı evrim daha Türkçesiyle. Yani nasıl olmuştu? Bir türlü diğer türe nasıl dönüşmüştür? Bir anda her şeyle dönüşerek, değişerek olmuştur dediler. Bu ne demek? Burada evrim var mı? Burada yani buna evrim değil, bu başka bir şey zaten. Yani açıklayamadıkları sıkıştıkları noktada ona yine adı sonunda evrim kelimesi var diye bu evrim olmaz. Darwinizmin söylediği şey bu değil. Yine bakın bir kelime o. Yine bir demagoji yöntemi bu. Yani söyledikleri iddia da yine hiçbir bilimsel temeli yok. Kendi içinde de yine çelişkilere düşen. Artık zaten evrimden bahsetmiyorsun sen. Bir masal ötesi bir masallardan bahsediyorsun. Ya hiçbir temeli yok zaten. Hiçbir dayanağı yok. Böyle bilimsel bir gerçeklik yok ortada bu üzerine konuşabilecekleri.
Evet. Madem bahsettin, detaylı anlatalım da izleyicilerimize takip etsinler. Kesintiye uğramış denge dedikleri, yani daha doğrusu asıl kelime şeyiyle. Bu 1970'li 80'li yıllarda Niels Eldridge ve Stephen Jay Gould tarafından ortaya atılıyor. Şu anlama geliyor. Diyorlar ki ara geçiş formu yok, şundan dolayı yok diyorlar. Dar popülasyonlarda büyük mutasyonlar oldu. Ve büyük mutasyonlar sonucunda çok süratli değişim olduğu için iz bırakmadılar, ara geçiş formu bırakmadılar. Yani bu ara geçiş formu olmadığını kabul ettikleri için, evrimin olmadığını yani daha doğrusu, bunu açıklayabilmek için böyle saçma sapan bir iddia ortaya attılar. Bir kere bu iddia hem mantıken yalan hem bilimsel olarak da yalanlandı. Onun deneyini de yaptılar. 35 yıl tavuklarda dar popülasyonla deney yaptılar zaten. Gözlemlediler onları. Yani küçük bir tavuk grubunda 35 yıl boyunca inceleme yaptılar ve şunu gördüler. Tavukların kalitesi düştü. Yani dışarıdan mutasyon meydana getirecek hiçbir şey vermeden, etki meydana getirmeden yumurtlama kapasiteleri ve üreme hızları yavaşladı.
Evet.
175'lere kadar düştü yumurtlama kapasiteleri. Daha sonra dışarıdan yeni tavuklar kattıklarında popülasyona hemen düzelme oldu. Yani bu şunu gösteriyor. Dar popülasyon hikayesi, bunların açıklamaya çalışıyor. Ya dar popülasyonda büyük mutasyonlar olup türden türe değişecekmiş gibi. O da zararlı oluyor dar popülasyonda. Çünkü bu sefer zararlı genler bir araya gelip belirli hastalıklar, hatta sakatlıklar meydana getirmeye başlıyorlar. Bu bilinen bir genetik bir gerçek. Dolayısıyla o bakımdan da yalanlanmış oldu. Yani hem detaylarıyla da yalanlandı, kendi deneyleri de kendilerini yalanladılar zaten. Yani her bakımdan mutasyon bir kere zararlı. Hele hele büyük mutasyonlar daha da zararlı. Yani siz bir cümlede bir harf değiştirirseniz zararlı olur, 10 harf değiştirirseniz bütün cümleyi bozarsınız. Yani bunu herkes bilir. Dolayısıyla büyük mutasyonlar, daha yüksek sayıdaki mutasyonlar tabii ki daha zararlıdır. Bakın şimdi Darwin'in bir sözünü okuyacağım. Diyor ki Darwin, gözü düşünmek çoğu zaman beni teorimden soğuttu. Ama kendimi zamanla bu probleme alıştırdım. Şimdilerde ise doğadaki bazı belirgin yapılar beni çok fazla rahatsız ediyor. Örneğin bir tavus kuşunun tüylerini görmek beni neredeyse hasta ediyor. Bakın şimdi tavus kuşunun ilgili güzel bir filmimiz var. Bakın. Tavus kuşu hakikaten Darwin'i hasta eder tabii. Allah'ın yaratma mucizesi bizi de.
Evet. estetikten başka bir
maşallah,
şey yok burada.
Tabii yani yaratılış mucizesi.
Maşallah.
Her canlıda Allah'ın sonsuz aklı ve aklı ayrı ayrı tecelli ediyor maşallah.
Kalemle çizilmiş gibi desenler.
Tabii. Darwin beni hasta ediyor diyor. Tabii evrimin olur mu? Allah'ın yaratmasını Allah'a tespit ettirir değil mi? Mükemmel maşallah. Bir yaratılış böyle. Sanatı var Allah'ın maşallah. Subhanallah.
Maşallah.
Elhamdülillah. Bakın mükemmel bir yapılanma değil mi? Maşallah. Çok sevimli canlı ya maşallah.
Maşallah.
Normal o şekilde yaratılmış. Gösteri yapıyor değil mi? Baksanıza ya. Maşallah.
Bir gösteri yapmadan önce de haber veriyor.
Evet.
Bakın beni izleyin diye.
Darwin ne diyor? Tavus kuşunun tüylerini görmek beni neredeyse hasta ediyor diyor. Evet. Neden? Çünkü onu tamamen yalanlıyor. Diyor ki teorim sadece birçok kusur ve delikleri olan bir hipotez paçavrası. Sorum şu ki acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı? Bitiriyor işte zaten. Darwin kendisi bitirmiş. Dolayısıyla bu yerli evrimcilerin, Darwinistlerin Darwin'den daha çok Darwinci olmalarına gerek yok.
Evet.
Değil mi? Ağababaları Mason Darwin Efendi zaten evrim yoktur diyor.
Mendel ilk olarak Darwin'e karşı çıkan bilim adamlarından ilki ki Mendel biliyorsunuz genetik biliminin temellerini ortaya koyan kişi. Bir botanikçi, dindar bir botanikçi, Allah'ın varlığına inanan ve her defasında hatta papayla da görüşmesi var. Bir rahip sonuç itibariyle İngiltere'de, Almanya'da ve ne yapıyor? İlk olarak şey yapıyor, bezelyeler üzerine deneyler yapmaya başlıyor. Yani onları çapraz... Çünkü Darwin'in iddiası neydi? İşte bir türün içindeki işte çeşitlilik daha sonra onu yeni türler olmaya dönüştürecektir diye böyle bir iddiada bulunuyor.
Hayvan pazarını gezerek bu kanaat.
Evet. Gibi. İşte sığırlar işte birbirleriyle farklı cinsleri çiftleştirilirse bir süre sonra işte yepyeni özelliklere sahip o türden tamamen bağımsız yeni özelliklere sahip bir tür ortaya çıkacaktır diye hayal ediyordu. Köpeklere baktığında da yine aynı sonuca varmaya çalışıyordu. İspinos kuşlarında da yine aynı şekilde böyle bir fikir vardı temel olarak kafasında. İddia vardı yani daha doğrusu. Mendel 1860'da ilk olarak işte Darwin'in kitabı Almanca'ya çevrildiğinde hemen aldı, okudu. Ve böyle bir şeyin olamayacağını bezelyeler üzerinde yaptığı o çaprazlama çiftleştirme şeyleriyle, deneyleriyle ortaya koydu. Ve şunu gösterdi. Türlerin içinde çeşitlilik var mı? Var. Varyasyon deniyor buna günümüzün ifadesiyle. Bu çeşitlilik bir defa istediği kadar farklı çeşitlerle siz bunu çiftleştirin. Hiçbir şekilde yepyeni bir tür ortaya çıkmayacağını ortaya koydu. Türler kendi işlerinde çok büyük uçurumlara sahiptirler. Çok büyük sınırlara sahiptirler. Yani aşılamaz sınırlara sahip olduğunu kendi ifadesiyle Mendel bu şekilde ifade etmişti. Ve Darwin'e ilk karşı çıkan yine Mendel olmuştu. Pisum adlı 1866 yılında yayınlanmış bir makalesi var, bir yayını var, bilimsel bir yayını. Burada Darwinizmin geçersiz olduğunu zaten bu şekilde ortaya koydu. Çünkü Darwinizm ne diyordu? Doğal seçilimle işte yeni türün içindeki işte çeşitlenmeler arasında bir süre sonra yeni bir tür ortaya çıkabilir diyordu. Mendel hayır dedi, böyle bir şey mümkün değil dedi. Benim yaptığım deneylerle dedi, bir defa türün içinde aşılamaz sınırlar vardır dedi. Bir tür bir türe de asla dönüşmez. Hatta dedi benim yaptığım deneylerde istediği kadar farklı özellikler edinsin bezelyeler. Daha sonra hep orijinal haline zaten geri dönüş var dedi. Yani yepyeni bir türün aksine hep başa dönüş var diye ortaya koymuş oldu. O zamanlar genetik bilinmiyordu. İlk olarak Mendel'le ortaya kondu genetiğin kanunları. Bugün işte DNA'nın varlığıyla, DNA'nın içinde çalışan proteinlerin varlığıyla, DNA'nın içindeki mükemmel düzenle, bugün genetik bilimi hiçbir şekilde Darwinizmin asla olamayacağını zaten ortaya koymuş oluyor bütün detaylarıyla.
Mendel'in esas getirdiği şu oldu. Dış faktörler genetik yapıda bir değişiklik meydana getirmez. Çünkü bunu ilk Lamarck ortaya koydu.
Evet,
ondan sonra Darwin bunu iddia etti. Yani şunu söylüyorlardı. Dış çevresel şartlarla kazanılan özellikler nesilden nesile aktarılır iddiası vardı Lamarck'ın. Darwin de bundan çok etkilendi. Yani evet. Anlatmışken onu da söyleyelim. Çünkü yazdığı eserlerde söylüyor. İşte parmakları olmayan bir babanın çocuklarının parmaklarını kaybettiği, ondan sonra sünnetsiz doğan kimselerin sünnet geçirdikten çocuklarının da bu şekilde doğacağı gibi garip iddialar ortaya atmıştı. Bunların geçersiz olduğunu bugün biliyoruz. Çünkü hiçbir sonradan kazanılan bir özellik. Mesela badici bir baba var diyelim. Değil mi? Hayatı boyunca çalışıyor, ağırlık çalışıyor. Kaslarını geliştiriyor. Çocuğu büyük, yani fazla kasla mı doğar? Tabii ki değil. Çünkü neden? Genlerde, yani DNA'da bir değişiklik meydana getirmez. Ne kadar çalışırsa çalışsın, ne yaparsa yapsın, bütün gün güneşte yatsın mesela hayatı boyunca, değil mi? Simsiyah esmer oluyorlar böyle. Derileri koyulaşıyor. Çocuklar esmer mi doğuyor? Tabii ki hayır. Yani çünkü DNA'da değişiklik meydana getirmez.
Evet.
Ama Darwin güya bunu reddediyormuş gibi görünse de bütün bu fikirleri aldı zaten. Yani onun iddiaları, işte o parmaksız çocukların vesairesinin iddiaları zaten Lamarck'ın iddialarına dayanıyordu. Mendel de dış faktörlerin genetikte bir değişik meydana getirmediğini ortaya koydu. Daha sonra genetik bilimin ilerlemesiyle işte 1941 yılında mutasyonları, yani DNA'da değişiklik meydana getirecek bir mekanizmayı eklemek zorunda kaldılar. Ama mutasyonların zararlı olduğunu da 60 yıllık yapılan deneyler, bütün gözlemler ve bilimsel bulgular kesin olarak ortaya koydu. Mesela insanda 10 bine yakın genetik hastalık var bilinen DNA'daki mutasyonlardan dolayı. Mutlaka zarar getiriyor ve bunların çoğu öldürücü hastalıklar. Hem sakat bırakıyorlar, değil mi? Hastalar o şekilde rahatsızlanıyor, ağır rahatsızlık geçiriyorlar. Mesela bazen bir enzim eksik oluyor, beyinde bir madde birikiyor, ağır zeka geriliği, kötürüm, felç, bir sürü olaylar meydana getiriyor böyle. Tek bir enzimin eksikliği.
Bütün sistemler etkileniyor.
Tabii. Yani o hatta enzimin eksikliği değil, enzimin birkaç tane amino asidini değiştirecek gen şifresinde bir değişiklik meydana geliyor. Birkaç amino asidi değiştiği için ya da bir amino asidi değiştiği için, mesela orak hücre anemisinde, değil mi? Glisinle valin arasında bir değişiklik meydana gelir amino asitte, hemoglobin molekülünde.
Glutamin.
Ve ağır bir sakatlık meydana geliyor. O hastada artık kemik sistemi iflas ediyor. Beyin felci geçiriyor. Böbrek yetmezliği oluyor. Evet. Akciğer yetmezliği oluyor. Kemik sistemi iflas ediyor. Dalağı hasar görüyor. Bağırsakları hasar görüyor. Bağışıklık sistemi çöküyor. Ve ölüyorlar ondan sonra. Evet. Yani mutasyon mutlaka zarar meydana getirir. Bugün bunu kesin olarak biliyoruz. Onların iddialarına da daha önce de cevap vermiştik ama genel olarak cevap verelim. Mesela bakterilerde ki bazı özellikleri faydalı mutasyon gibi ortaya atmaya çalışıyorlar. Mesela Escherichia coli üzerinde çok deneyleri var. Yüksek ısıda ya da belirli ortamlarda bazı maddelerin mesela fazla olduğu, fenol gibi, ondan sonra bazen naylon atıkları gibi, bu ortamlara adapte olan bakterileri faydalı mutasyon gibi ortaya çalışmalarına rağmen bugünkü genetik bütün çalışmalar gösterdi ki burada kazanılan özellikler başka bir özelliğin kaybedilmesinden dolayı kaynaklanıyor. Yani antagonistik pleiotropi deniyor buna, genetik bilimindeki ismiyle. Çok da önemli değil ama bu şu anlama geliyor. Bakterinin zaten var olan bir enzimi, bir fonksiyonu var. Onu kaybediyor. Yani bir sakatlığa uğruyor. O sakatlıktan dolayı yeni ortama adapte olabiliyor. Siz o yeni ortamı kaldırdığınız zaman, o yeni ortamda bulunan maddeyi mesela, ya da işte yüksek ısıya direnciyor. 41 derecede şey diyorlar bunu. 37 dereceye döndürdüğünüz zaman o bakteri diğer bakterilerle de rekabet edemeyecek duruma geliyor. Bu mutlaka böyle oluyor. Antibiyotik direncinde de böyle. Hepsinde böyle. Dolayısıyla hiçbir şekilde yepyeni bir genetik bilginin eklenmesi yok. Evrimcilerin göstermek zorunda olduğu işte bu. Evet. Ama bu yok. Bunu yapacak bir mekanizma yok. Bunu yapacak bir akıl yok. Yani haşa, yani Allah'ın yaratmasıyla olabilir ancak bu. Allah yarattığı için de Allah böyle bir mekanizmayı da onların dilediği şekilde yaratılmamış zaten. Yani DNA'ya yeni gen hiç eklenmiyor. Evet. Tür neyse aynı kalıyor. Milyonlarca yıl, yüz milyonlarca yıl sadece var olan genlerinin değişik şekilde kombinasyonu işte o çeşitlenmeyi meydana getiriyor. Ama burada yeni genetik bilgi yok. Var olan ilk canlıdan itibaren, mesela Hazreti Adem'den itibaren olan bütün genler şu anda bütün insanlıkta var. Yani Asya'daki ırklarda var, Avrupa'daki ırklarda var, Afrika'daki ırklarda var. Hepsinde Hazreti Adem'in sahip olduğu genlerin değişik kombinasyonları var sadece. Konu bu. Bütün canlılar için de bu aynı şekilde geçerli. Yani genetik bunun bu şekilde olduğunu kesin olarak ispatladı. Yepyeni bir gen, yepyeni bir hormon, yepyeni bir enzim olmuyor.
Zaten evrimciler de bu konulara girmek istemiyorlar. Yapabildikleri tek şey soyu tükenmiş bir maymun türüne ait eksik işte paramparça olmuş böyle kemikler bulduklarında işte onları hayallerindeki işte spekülasyonlarına göre uygun şekilde kemik parçalarını bir araya getirip yapıştırıyorlar. Hatta tam istedikleri şekle de dönüştürüyorlar. Mesela bir kalça kemiğini geçenlerde öyle yaptılar ya, Sediba'yı mesela. Kalkıp şey yaptılar, paramparça olan bir kalça kemiğini un ufak olmuş bir kalça kemiğini istedikleri hayallerindeki olacak olması gereken şekliyle biçimlendirdiler, yapıştırdılar. İşte bakın yürüyordu gibi böyle bir şey ortaya çıkardılar ama tamamen saçma. O soyu tükenmiş bir maymun türünden başka hiçbir şeydi yani. Sonuçta bu yani 6500 tane maymun türü yaşamış bugüne kadar. Bunlardan yalnızca 120 tanesi günümüzde hala yaşıyor. Gerisi soyu tükenmiş olanlar tabii ki onlar için çok geniş bir malzeme olmuş oluyorlar. Ve alıyorlar bunu hemen atölyelerine taşıyorlar. Bununla ilgili olarak işte çeşitli rekonstrüksiyon teknikleri uygulayarak işte basına, medyaya malzeme olacak işte şeyleri, heykelleri oluşturuyorlar. Üç boyutlu şekiller çıkarıyorlar. İşte yok ayakta nasıl duruyordu, yok ailesi nasıldı, nasıl bir ortamda yaşardı. Tek bir dişten yola çıkarak yaptıkları bir fosil vardı mesela. Adı Hesperepithecus heraldkuchi diye böyle Latince isim vermiş oldukları bir fosildi mesela. Nebraska adamıydı diğer adı. Bakın mesela buna yalnızca tek bir dişten yola çıkarak yapmışlardı bu fosili. Yani tek bir dişten yola çıkarak siz bir fosil nasıl, yani bunu nasıl bir yeni bir tür olduğunu öne sürebilirsiniz ki? Yeni bir tür olduğunu öne sürdüler bir. Dediler ki bu tür dediler maymunla insan arası bizim atamızdır dediler. Maymunla insanın ortak atasıdır dediler. Bakın işte ayakta duruyordu, işte yok eğik olarak yürüyordu. Eşi de vardı, işte avlandığı ortam buydu vesaire şeklinde. İşte tüylü yapısı vardı, kafası şöyleydi, dudakları böyleydi, kulakları böyleydi diye böyle detaylı olarak işte çizdiler, ettiler, basında da yayınladılar bunu. Daha sonra ne çıktı ortaya? Bu dişin ne bir maymuna ne de bir insana
bakın,
ait olmadığı
işte
çıktı ortaya.
Evrimci kaynaklardaki çizimler, tek bir dişe dayalı olarak gösterdikleri, değil
daha
mi?
Sonra
ailesi, yaşadığı
ki,
ortam, çoluk çocuk çiziyorlar böyle.
Avlanma tekniklerine varıncaya kadar spekülasyonlardı bunlar. Sonradan anlaşıldı ki bu bir yaban domuzunun dişiymiş. Soyu tükenmiş bir yaban domuzuna ait bir dişmiş. Başka hiçbir şeymiş. Demek ki evrimciler hayallerindeki o ideolojilerini ispatlamaya çalışıyorlar ya kendince. Yani var mı, ispatlamaları zaten mevzu bahis değil. Varmış gibi kabul ettirmeye çalışıyorlar halklara, milletlere. O konuda yapabilecekleri işte sahtekarlıkların boyutlarına bir örnek bu. Spekülasyonlara çok güzel bir örnek. Ve bunu gün geçmiyor ki yenilerini eklemesinler. Çeşit çeşit yeni yeni fosiller bu şekilde ortaya çıkabiliyorlar. Basın konferansları, basın toplantıları yaparak yeni fosiller bulduk diye ortaya çıkarıyorlar. Sonradan anlaşılıyor ki yine soyut gelmiş bir maymunmuş.
Hayır, bir kere izleyicilerimiz şunu bilsinler. Bunların iddia ettiği sözde işte atası kayıp halka bulunduğunu hepsi yalan.
Evet.
Çünkü evrim olmadığı için, tesadüfen hayat başlayamayacağı için, hayatın olamayacağı için inşallah, canlıların olamayacağı için söyledikleri, onu desteklemek için, bakın desteklemek için söyledikleri her şey, şimdiden söyleyelim, hepsi yalan. Hocamızın netcevap.org sitesi var. Oraya girerlerse netcevap.org. Orada günlük cevap veriliyor böyle bütün iddialarına. Ve tamamı yalan. Çünkü siz, bakın en temelde bir şey tesadüfen olamayacağına göre, hayat tesadüfen başlayamayacağına göre onu desteklemek için söyledikleri bütün iddialarda yalan olmuş oluyor. Bütün ara geçiş formu dedikleri ne derlerse desin, Australopithecus sediba diyorlar, yalan. Neden yalan olduğunu biz söylüyoruz. Maymun fosili. Çünkü belli de ondan. Onlar da biliyorlar zaten. 400 santimetre küp kafası olan şempanze. Uzun kolları var. Ellerinin ayaklarında çıkıntıları var. Ağaçlara tırmanmaya yarayan, yani öyle bir yapısı var zaten böyle. Yalan. Ardi dediler. Hocamız yalan dedi. Hemen yalan olduğunu itiraf ettiler zaten. Hakikaten yalanmış diye böyle. 1994 yılında bulunan üstelik bir fosili yutturmaya kalktılar böyle. Niye 16 yıl beklediler o zaman? Madem öyle şeydi, değil mi? Yani 16 yıl sonra onu yiyen insanın atasını bulduk diye.
Zamanlama yapıyorlar.
Tabii.
Yani.
Çünkü zor durumda kaldılar. Şu anda canhıraş bir şeyle kendi böyle Darwinizm bir güya böyle yerden de kaldıramıyorlar. Komaya girmiş Darwinizm. Onun böyle kafasını kaldırıp oynatmaya çalışıyorlar böyle. O kafa bırakınca geriye düşüyor tabii yani böyle. Neyse hocamız yapıştı hemen. İda dediler. Lemur fosili bu dedi hocamız. Ondan sonra hakikaten şu an nereye baksanız herkes söylüyor bu lemur fosiliymiş ha pardon diye böyle. Evet. Hep böyle oluyor. Yalan çünkü. Yani iddia edecekleri bundan sonra da Darwinizm'i desteklemek amacıyla çıkaracakları fosilin kendisi olmuş. Yalan değil de yani onu sokmaya çalıştıkları kalıp yalan. Öyle bir kayıp halka atası falan yok. Evrim yok çünkü. Evrim yok yani. Bu çok açık. Darwin söylüyor.
Yani
bütün bilim adamları söylüyor.
Sonra protein zaten olamayacağını söyledik. Bundan sonrası gerisi zaten spekülasyon olmuş oluyor. Yani netleştirmek açısından söylüyorum. Zaten böyle bir şey olamaz. Yani biyolojinin temeli proteinin tesadüfler sonucu meydana gelemeyecek kompleks bir yapı, kompleks bir organizasyon olduğunu ortaya koyuyor. bunun sentezlenmesi için başka proteinlerin var olması gerektiği ve hücrenin tüm organelleriyle bir anda zaten hazır ve nazır olması gerektiğini ortaya koyuyor. Bundan sonrası zaten hikaye. Masal kısmı ondan sonrası.
Evet.
Yok bu fosili bulduk, yok şu ona benziyordu, yok işte bu parçalar, bu onun organında bu var, benim şeyim buna benziyor vesaire. Bundan sonrası gerisi artık yalan, spekülasyon, propaganda. Toplumları yönlendirmek için o pagan dinin mensup oldukları işte pagan dinini, yani Yüce Allah'ın varlığını kabul etmemek adına savundukları bu ideolojiyi kabul ettirmek için uyguladıkları bir propaganda yöntemi. Başvurdukları her yöntem, uyguladıkları her anlatım şekli, anlatım tekniği bunların kandırma tekniklerinden başka bir şey değil. Bunu görmüş oluyoruz.
Tabii mesela diyorlar ki canlı madde ile cansız madde arasında fark yok. Yani olmaz olur mu? Şimdi cansız atomlar var. Bütün canlılar da atomlardan yapılı ama canlılık bunun ötesinde bir şey. Mesela bir hücre var. Tamam, hücre atomlardan yapılı ama masa da atomlardan yapılı, değil mi? Hücrenin evet. Yapısı içinde 10 milyar protein olan, saniyede 2000 protein sentezlenen, metabolik reaksiyonları olan, bir yaşantının olan bir yapı. Yani içeride muazzam bir yaşantı var. İstanbul'dan daha kompleks yapısı var. 10 milyar protein sentezleniyor, bir yerlere gidiliyor. Yapılar var, organelleri var, enerji santralları var, atık sistemleri var, yolları var, transport sistemleri var. Ama çok modern transport sistemleri. Büyük bir bilgi bankası var. O bilgi bankasından sürekli bilgi alışverişi oluyor. Bilgi bankası doğrultusunda yeni proteinler sentezleniyor. Posta ofislerine gidiyor onlar. Ona barkodlar ekleniyor. Adreslere, doğru adreslere gönderiliyor. Yani muhteşem bir akıl ve sanat var içerisinde hücrenin. İşte bu Allah'ın hay sıfatının tecellisi ve Allah anan yaratmaya devam ediyor. Ayrıca insan, değil mi, üç boyutlu olarak gören, hisseden, algılayan insan, sadece algılarıyla muhatap olan insan, beynin içerisinde ufacık merkezde sadece algılarıyla muhatap oluyor. Bunu algılayan işte ruh var ve bu sistemin yaratıcısına biz Allah diyoruz inşallah. Allah'ın yarattığı ruhu zaten Darwinizm hiçbir zaman açıklayamaz. Darwinizm zaten bu noktada tamamen çöküyor. Materyalizm de çöküyor tamamen. Ve Allah'ın yarattığını kesin olarak ispatlıyor. Çünkü içeride gören ayrı bir göz var, değil mi? Çok açık. Gelen fotonları, elektrik sinyallerini üç boyutlu, hareketli, canlı bir dünyaya çeviren, canlı bir görüntüye çeviren, değil mi? Beynimizin içerisindeki şu kadar merkezde biz algılarımızla muhatapız. Biz dediğimizde işte o hisseden, akleden, çıkarımlarda bulunan, ondan sonra insanın ruhu, Allah'ın kendi ruhundan üfürdüğü insanın ruhu oluyor inşallah. Ki açıklayamam bunu, az bir bilgi verilmiştir diyor Allah. İşte burada zaten Darwinizm kesin olarak bitiyor. Evrime inanan biri de o hiç çıkmadığı zihninin içerisinde, o beynindeki küçücük yerde evrime inanmaktadır. Dolayısıyla tabii evrim mevrim yok. Zaten Allah'ın yarattığı çok açık. Ve Allah, i̇nşallah, her şey Allah'la güzel zaten inşallah.
Evet, inşallah.
Değil mi? İnsan fıtratı sonsuza göre yaratılmıştır. Allah'ın rızasına, hoşnutluğuna, dine göre yaratılmıştır insanın fıtratı. Allah o şekilde mutluluk veriyor. Ve insan ancak iman ettiği zaman, Allah rızasına uygun hareket ettiği zaman tam anlamıyla mutlu olabiliyor. Allah'ın yarattığı durumlar imtihan ortamı olarak var. Koşullar ne olursa olsun insan mutlu oluyor. Çünkü insanın fıtratı buna göre. Dolayısıyla her şey güzel Allah ve Allah'ın varlığı insan için mükemmel bir nimet, yani değil mi inşallah böyle. İnşallah. Zaten aksi de olamaz da ben varım diyorsa bir varlık ve yoktan var edilmişse yaratıcısı var demektir. Bu zaten mantıken 5 yaşındaki çocuğun anlayabileceği kadar açık konu. Din, karmaşık bir konu yok öyle dinde.
Yeter ki insan önyargısız, evet, olsun, objektif olarak her şeyi değerlendirsin. Bizim tek istediğimiz bu. Ya biz de böyle düşündüğümüz için zaten delilleri görüyoruz ve değerlendiriyoruz. Allah'ın varlığına ulaşabiliyoruz. Yok eğer insan ön yargılıysa ona artık yapacak bir şey kalmıyor. Çok fazla bir şey yok. En fazla rezil olmasına vesile olabiliriz.
Evet.
Çünkü hidayeti veren gerçekten yalnızca Allah. Yani biz bir insana zaten bir şey kanıtlamakla öyle bir şey yeteneğimiz yok. Allah o insanın kalbine hidayet verir. O şekilde anlar. Diğer türlü Allah zaten şeytandan Allah'a sınırım. Onlar dayandırılmış, içi boş, korkutucuk gibidirler diye bildiriyor bize. Böyle insanların varlığından bahsediyor. Siz onları görür zannedersiniz. Oysa onlar kördürler, görmezler, işitmezler, duymazlar diyor. Yani ne demek bu? Hiçbir şekilde ulaşamıyorsun kişiye. Ancak Allah dilerse. Ancak Allah'ın yaratmasıyla o insanda doğruya ulaşabiliyor. Allah'ın hidayet vermesi işte bu.
İnşallah.
Onun dışında yani aklı başında düşünen, şuurlu insanlara tabii buradan seslenmiş oluyoruz biz. Eğer düşünüyorsanız ve benim diyorsanız, yani bir ruhunuz varsa eğer, buna kendi, her insan kendinden ancak kendinin farkında olabilir ancak. Objektif olarak bakın, değerlendirin. Eğer fark ediyorsanız zaten Allah'ın varlığını göreceksiniz. İman etmek kaçınılmaz. Kaçınılmaz bir gerçek. Her yeri kaplayan bir gerçek. Ve Allah'ın varlığının delilleri her yeri kaplamış durumda. İnşallah.
İnşallah. Şimdi sevimli bir canlı gösterelim mi? Vik Vik'le...
Sesi var mı?
İkisinin arasındaki muhabbeti gösteriyor. Sevimlerin arasında.
Anlaşıyorlar maşallah.
Çok sevimli ama o da gidip burnunu onun gıdıklıyor. Fakat bir sevgi oluşmuş aralarına baksana değil mi? Maşallah.
Evet. Normal çatır çatır mesela çiğner yer.
Maşallah. Hayret, bu kadar sevimli ve sevimli olmaları maşallah.
Maşallah.
Küçük yaramaz. O da onu seviyor ama. Köpek de baksana yalıyor. Ne sevimli ya maşallah. İşte bütün canlılarda değil mi? Mükemmel bir yaratılış var Allah.
O da onu seviyor. Bize,
evet.
Gelip ona iş oluyor da. Burnu, ağzını her yerini öpüyor kendince.
Evet. Yani gerçek tabii çok açık inşallah. Allah'ın yarattığı, bilim adamı olmaya da gerek yok. Yani biraz aklı olan her insanın kavrayacağı şekilde inşallah, çocukların da anlayacağı şekilde yaratıcımız olduğu. Çünkü bu sistemin yaratıldığı çok açık yani. Değil mi? Zihninin içerisinde, hiç çıkamadığın zihninin içerisinde, beynin içerisindeki bir dünyada pırıl pırıl, üç boyutlu ses var, koku var, değil mi? Tad alma var, tatlar var, değişik tatlar var, çilek, portakal tadı var, gül kokusu var, değil mi? Mis gibi kokular var. Ondan sonra bu güzel görüntülerle böyle inşallah. Ve kendi beynimizin içerisindeki bir yerde, madenin dışarıda aslı var ama hiçbir zaman ulaşamıyoruz. Çok açık Allah'ın yarattığı. Yani evet. Zihnin içinde hiç çıkamadığı zihnin içerisindeki bir insan böyle her şeyin tesadüfen olduğunu iddia ediyor. Çok küçük düşer ahirette. Tabii dolayısıyla biz ve sonsuz azap var Allah. Çünkü Allah'ın müntakim sıfatı var inşallah. Kahhar ve müntakim sıfatları var.
Evet.
Dolayısıyla sonsuz azap var. Ama Allah eğer iman edip şükrederseniz Allah azabınıza ne yapsın diyor inşallah. Değil mi?
İnşallah.
Çok açık gerçek. Allah'a aslında tabii bir Darwinist de, ateist de, iman eden biri de, herkes Allah'a teslim olmuştur. Her şey diyor Allah, istese de istemese de Allah'a teslim olmuştur diyor. Herkes de kaderini yaşar. Bu da çok açık bir gerçek. Yani inşallah.
İnşallah.
Bitirelim mi?
Bitirelim.
İnşallah. Yarın senin katılacağın program olacak inşallah Habertürk'te.
Evet, saat
İzleyicilerimiz, 22'de Habertürk'teki
sansürsüz programı.
Cihat Hocam'ın nasıl pestle çevireceğini hep birlikte izleyeceğiz inşallah.
Allah'ın izniyle.
Değil mi? Ondan sonra ekranları başında olsunlar. Çünkü biz hakkı savunuyoruz. Hak daima galip gelendir. Allah'ın galip gelen sıfatı var çünkü. Allah mutlak i̇nşallah. Galip gelendir. Yani hiçbir sistemin, hiçbir kimsenin Allah'a karşı galip gelmesi söz konusu olamaz. Allah mutlak galip gelen. Zaten onlar da kendi kaderlerini yaşamaktadırlar.
Evet.
Dolayısıyla yarın büyük bir keyifle inşallah.
Nasıl saçmalıklarını seyretmek
tabii.
istiyorlarsa, şahit olmak istiyorlarsa mutlaka izlesinler.
Nasıl yerle bir olduklarını
i̇nşallah.
Hep birlikte izlersiniz inşallah. İzleyeceğiz ben de izleyeceğim inşallah.
Ben de izleyeceğim
evet,
tabii.
İnşallah. herkese hayırlı geceler diliyoruz.
Hayırlı geceler.
Yarın saat 22'de yine harunyahya.tv'de hangi kanaldayız? Aynı şekilde. Mavi Karadeniz Radyo'da harunyahya.tv sitesinden Aslu TV'den bizleri izleyebilirsiniz inşallah. Habertürk'te de, Habertürk kanalında da Cihat Hocam evrimcileri pestle çevirmekle meşgul olacak. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.